Ayrım 25, sayfa 202. Almanya'ya gelişinden 2 yıl sonra İstanbul'dayken sevdiği ve sevmekten vazgeçemediği kız arkadaşı da geliyor yanına. Evleniyorlar. Başlangıçta bir yığın zorluk yaşanıyor. Pansiyonlarda, mutfaksız tek odalarda yaşıyorlar, kanepelerde yatıyorlar. Sonra hayat biraz olsun kolaylaşıyor, az çok uyum sağlanıyor. Karısı yuva öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor. Sina okuyor. Bu arada bir de oğulları dünyaya geliyor. Bilirsin yani tam her şey yoluna girmişti ki sıkılmaya. Kilit sözcük sıkılmak. Çünkü büyük bir sevgi vardı aramızda. Uzaklaşmaya, bunalmaya, birbirimizi çekici bulmamaya başladık. Karım evliliğin geçici uzlaşmalar, alışkanlık ve unutkanlıklarla yol aldığına inanmak istemiyordu. 7 yıl sonra ayrılma noktasına gelmiştik. Ama birbirimize düğümlüymüşüz gibi bir türlü ayrılamıyorduk. Dura dura konuşuyor, düşünerek, hatırlamaya çalışıyormuş gibi bekleyerek. Belleği daha önce gözden kaçırdığı ayrıntıları bulup çıkarıyor, dağınık parçalardan varsayımlar üretiyor, pencereler açıyor, dışarıdakileri içeri alıyor, içeridekileri dışarı bırakıyor. Arada bir söylediklerinin bendeki etkisini görmek ister gibi bir an yüzüme bakıyor. Bir çakmakla ya da koltuğun üstündeki şalımın püskülüyle oynayarak bir süre susuyor. Sonra içinde birikmiş tortuyu derin soluklarla koyuveriyor. Bu zeki, duyarlı erkeği anlamaya çalışıyorum ve içim burkularak dinliyorum. Taraf tutmadan, kuşkuculuğumu bir yana bırakarak. Ama açık bir onay ya da tepki göstermeme gerek yok. O kadar yakınız ki. Evliliklerini ve yıpranan aşklarını kurtarmanın yolları üzerine konuşurlarken karısı aykırı bir öneride bulunuyor. Bir süre için başka kişilerle ilişki kuralım. Duygusal değil, düpedüz cinsel ilişki. Birbirimizi özleyelim. Karşılıklı ne ifade ettiğimizi anlamaya çalışalım. Bu uygulamadan ne kadar sağlam çıkacağımızı görelim. Heyecanımız canlanabilirse sürdürelim. Olmazsa ayrılalım. Günlerce tartıştık. Kabul edemiyordum. Ama kararlıydı. Bu toplumda bazı kişilerce denenen bir yöntemdi bu ve karım kimi arkadaşlarını dinleyip etkilenmişti. Denemenin bizim için gerekli ve yararlı olacağını şiddetle savunuyor, aşkımıza rağmen coşkumuzun bu kadar çabuk bitmesinin nedeninin birbirimizden başka kimseyi tanımamış olmamızla açıklıyordu. Onu durduramadım. Tepkime aldırmadan çabucak bir sevgili buldu. Şiddetli kavgalar ettik. Aynı evin içinde iki yabancı gibi yaşamaya başladık. Kendimi aşağılıyor, acı çekiyor, eve gitmek istemiyordum. Oysa karım bana olan aşkının canlandığını, uykuya dalmış cinselliğinin yeniden uyandığını söylüyordu. O sıralar üniversitede kendime bir yer edinme çabasının yanında hem evin hem de oğlumun sorumluluğunu üstlenmiştim. Bir süre dayanmaya çalıştım. Sonra onu gözden çıkarıp sonucu beklemeye koyuldum. Sina aylar sonra derneğin yakın bir kentteki müzikli toplantısında çok hoşlandığı Diyarbakırlı bir kızla tanışıyor. Telefonlaşmaya başlıyorlar. Kızın sık sık araması ve Sina'nın duygusallığı ise cehenneme açılan kapı oluyor. Karısı çılgına dönüyor. Sina'yı başka birine aşık olup sözleşmeyi bozmakla suçluyor. Buluştuğu erkekle ilişkisini kesip eve kapanıyor ve öfke nöbetleri, ağlama krizleri geçirmeye başlıyor. Telefonun her çalışında Sina'ya saldırıyor, kabloları kopartıp evdeki eşyayı kırıp döküyor. Sina iş bahanesiyle ilgi duyduğu kızı görmeye gidiyor. Bir sahil kasabasındaki otelde baş başa yoğun duygularla bir hafta sonu geçiriyorlar. Ne var ki hem kızın bir aşirete bağlı ve bakire oluşu hem de kendi evliliği gizliden gizliye korkutuyor onu. Eve döndüğünde karısının hastanede olduğunu öğreniyor. Sina'nın toplantıya değil, kızla buluşmaya gittiğini anlayınca kriz geçirmiş, çığlıkları apartmanı ayağa kaldırmış, çenesi kilitlenip bedeni katılaşmış. Çocuğu komşular almışlar. Önce pes etmek istememiş ama o ilk girişiminden sonra hoşlandığı kızla ilişkisini kopardığı halde karısının bunalımı sürüp gitmiş ve saplantılı bir inatla bir dedektif gibi her anlamda Sina'nın peşine düşmüş. Kısacası sözüne ettiği özgürlükten benim payıma düşen olmadı. Başlamadan bitti o kızla ilişkim. Onu çok özledim, çok düşündüm. Bu geri çekilmeyi nasıl açıklayacağımı bilemedim. Alçakça davrandım. Kaçtım, sustum. Sonra ne oldu? Aylarca karımın bazen uykuda, bazen yarı uyanık, öteki adamla yaşadıklarını yüzünde taşıdığına tanık olmuştum. Onun kendinden emin gülümseyişini görmüş, rüyalarımda tanımadığım o adamı öldürmeye kalkışmıştım. Kendimi de hatta. Bir burgaca kapılmış gibi yaşıyordum. Karımın kendini tanıdığı Hakk'ı bana tanımakta aşırı kıskançlık göstermesi çıldırtıyordu beni. Sonra sevme biçiminin bu olduğunu anladığımda hayatımız karabasana. Karım bir cadıya dönüştü ve ona dayanamaz oldum. Nefret değil fakat acıyarak ve öfkeyle ondan uzak durmaya, kurtulmaya çalışıyordum. Gözlerini yumuyor. Güzel bir geceyi hayaletlerle geçirmekten usanmış gibi başını sallıyor. Sonra elini gömleğinin yakasında gezdiriyor. Sevişmiyorduk. Üzerime düştüğü halde elimden gelmiyordu, istemiyordum. Bu kez saldırganlaşıyor, tırmalıyordu beni. Savunduğum her şeyin tersini savunuyor, alışkanlıklarımı hor görüyor, alay ediyor, beni bilinçli bir biçimde durmadan incitmeye uğraşıyordu. Bu evliliği bitirmek için fırsat kolluyordum. Öte yandan bu ülkeye benim için gelmiş, öğrenciliğim sırasında evi o geçindirmiş, bana bir de oğul vermişti. Aylar sonra birlikte kısa bir tatil yapmak üzere kendi araçlarıyla yola çıkıyorlar. Sina'nın amacı sakin bir ortamda onunla yalnız kalıp ayrılığı konuşmak. Onu bu evliliğin yürümeyeceğine ikna etmek. Kadın ilaç almakta olduğu için arabayı Sina kullanıyor. Mola verdiğimiz yerde fotoğraf çekmek istedi. Acele ettiğim ve yolda ikinci bir çocuk yapmaktan söz ettiği için biraz sinirlendim. Yeniden yola çıktığımızda az önce kendisine bağırmış olmama rağmen bana şakalar yapmaya çalışıyor. Bir tezgahtan aldığı eşarbı kahkahalar atarak başıma bağlamaya uğraşıyordu. Uzun süre susuyor. Yüzü lambanın ışık çemberinin dışında, gölgede. Havadaki, gecenin içindeki bir şey yüzünü değiştiriyor sanki. Kabuk bağlamış bir keder içini üşütüyormuş gibi solgun teni. Geçmişten bu ana yeniden yanıma dönmeye çalışırken zorlanıyor. Sonradan o sabah uyandığımda içimde günün bir kazayla biteceği sezgisini taşıdığımı hatırladım. Ama bu anlık bir duygu değildi. Çok gergindim, sarsıntıdaydım ve nedense bir uğursuzluktan korkuyordum. Hatta tıraş olurken bu yolculuktan vazgeçmeyi bile düşündüm ama karımın göstereceği tepkiden korktum. Bakışlarına dayanamıyorum. Sivri taşlar ve dikenlerle dolu bir yerde geziniyormuşum gibi rahatsızlık veriyor bana gözleri. Yüzümü göğsüne gömmek için uzanıyorum. Başımı çekip kendine bastırıyor. Epeydir Hollanda plakalı beyaz bir minibüsü izliyordum. Karımın o lanet eşarbı bu kez boynuma sarmaya uğraşan elini ittim ve sollamak için vites değiştirirken ona emniyet kemerini takmasını söyledim. Aynaya baktım. Arkadan hızla gelen arabayı gördüm. Aynı anda frene bastım. Kıl payı kurtulduk ama o andan sonra tedirginliğim hiç geçmedi. O kadını hayal ediyorum. Kumral, ufak tefek, ince. Kocaman siyah gözleri, güzel elleri var. Kocasının düşündüğü kadar karmaşık biri değil. Deli ya da aptal da olamaz. Biraz kafası karışık. Aşk, sevgi, arzu, irade, kıskançlık, ne olursa olsun insan olma noktasında kendine bir yol açmaya çalışıyor. Köklerinden sökülmüş, bozgunlardan geçmiş, dünüyle yarını arasında bir yerde soluksuz kalmış iki insandan biri olarak hakkını arıyor. Aykırıklar içinde bile olsa hayatı katlanılır kılmayı umuyor kendince. Onu uzlaşma ve çürümeden alıkoyacak yalancı bir özgürlük düşlüyor. Ama her şey çok kısa, sıkıntı dolu ve umutsuz. İpleri birbirine dolanan iki kukla gibi birbirlerini yaralıyorlar durmadan. Büyük kuşkular, küçük sevinçler, başarısızlıklarla tükenerek ve hala sevmeyi hayal ederek. Ne oldu? Boş gözlerle tavana bakıyor. Sigarası parmaklarının arasında dumanı yukarı kıvrılarak tütüyor. Kasaba girişine birkaç kilometre kala bir kavşağa geldik. Geçiş hakkı benimdi. Cipi gördüm ama geçiş hakkı benimdi. Bu yüzden durmadım, frene basmadım. Hatta sanırım çabuk geçmek için gaz verdim. Tam olarak hatırlayamıyor. Gürültüyü ve kadının çığlığını duyuyor. Ama kaza yerini, o iki yana ağaçlı yolu, G 3 kilometre yazan levhayı pek az hatırlıyor. Yolda hastaneye götürülürken ölüyor karısı. Kendisi önemsiz yaralarla atlatıyor kazayı. Bir kırık, birkaç sıyrık. Suçsuzluğuna, geçiş hakkına sahip olduğuna karar veriliyor. Kaç yıl oldu? 7. Bir daha kaza yapmıyor. Hiçbir kazaya karışmıyor. Oğlu 5 yaşında. Yuvaya gidiyor o sıralar. Kendisi bırakıp büyütmeye çalışıyor. Uzun süre ama kolay olmuyor. 3 yıl önce yatılı bir okula veriyor. Dışarıda rüzgar var. Müzik susmuş. Bozuk bir kepengin aralıklı vurma sesi ve rüzgarda sallanan ağaçların hışırtısı duyuluyor. Uzun süre suskun, kıpırtısız yan yana oturuyoruz. Ona ne söyleyebilirim? İşe yarar sözcükler var mı? Bu bir kaza diyorum. Çok üzüldüm senin adına ama olan olmuş işte. Böyle şeyler çok sık, her an olabilir biliyorsun. Boş sözler. Biliyorum. Kalkıp içki alıyor. Sonra yeniden yanıma çöküyor. Nasıl oldu da birkaç saat önce o kadar erişilmezken şimdi böylesine yakınımda? Benim özlemini duyduğum şey aynı zamanda onun da özlemiydi demek. Ben hiç kuşkusuz her türlü imkana sahip bu genç adam için beklenmedik bir hediye paketini açmanın heyecanı değilim. Kaç sevgilisi olursa olsun şu an kendini bana, benim keşfetmeme açması ruhsal yalnızlığının ve bir gece için bile olsa beni o sevgiliye yeğliyor olmasının ifadesi. Ya sen? Bedir'den sonra evlenmedin mi? Diye soruyor. Haluk'tan söz ediyorum ona birkaç cümleyle. İyilikle olgun bir çözülme diye bitiriyorum sözümü. Yorgun musun? Yatıp uyumak ister misin? Diye soruyor. Hayır, böyle çok iyiyim. Ya sen? Ben de öyle. Kahve içer misin? Evet. Mutfağa doğru gidiyor. Karanlık tavan yoldan geçen bir arabanın farlarıyla aydınlanıyor. Kırılan bir bardağın şangırtısı duyuluyor. Olduğu yerde durup gülümseyerek sakarlığını bağışlamamı bekler gibi bana bakıyor. Yüzü rahatlamış. Mutfak ışığının altında bir an onun gerçekten o olduğuna inanamıyorum. O mu? Evet. Dün gece seni rüyamda gördüm, diyor. Bir telefon kulübesinden sana telefon etmeye çalışıyordum. Bana yanlış adres ve telefon verdiğini, seni bulma şansım olmadığını fark edince panik içinde uyandım. Neden? Ben seni arardım nasıl olsa. Rüyada bu da mümkün değildi. Ben seni aramadım diye küsmüştün. Kahve fincanlarını dikkatle taşıyarak getiriyor. Küserim elbette. O zaman bir daha görüşmeyiz. Neyse, belki de ortak bir hayalin içindeyiz diyorum. Ya da kısa bir yolculuk yapıyoruz birlikte ve gün doğduğunda farklı yönlere doğru ayrılacağız. Yok, eminim yine görüşeceğiz, diyor kararlı bir sesle. Umarım öyle olur. En azından sana yazmak isterim. Tabii, telefonu da unutma. Benim köydeki evimin telefonu henüz bağlanmadı. Sonra sana bildiririm. Zaten telefonu pek sevmem. Soğuk geliyor bana. Telefonda yüzünü göremediğim insanlarla yetersiz, basitleşmiş, yoksullaşmış sözcüklerle konuşmaya başlıyorum farkında olmadan ve duygular bakımından ancak şöyle böyle fikir vermeye yarıyor bu. Oysa mektup yazarken alabildiğine özgür, cesur, içten olabilirsin. Yeniden okursun, ekler, çıkarır, özümsersin sözcükleri. Ufak tefek hileler bile yapabilirsin. Ayrıca mektup almak, o kapalı zarfı elinde tutmak, açmadan önce heyecanlanmak da çok hoştur. Şaşırtıcı bir kadınsın Ulya. Bazen katı, bazen de çok romantik. Katı mı? Tersine çok duygusalım. Ama numara yapmayı, nazlanmayı, kadınca tavırlar takınmayı sevmiyorum. Dışarıdan hırslı, yetenekli, bazen kırıcı, hatta acımasız bir kadın tipi olarak algılandığımın da farkındayım. Meslek hayatımda da böyle görüldüm uzun süre. Akıllı, güzel ve kibirli. Tam anlamıyla amansız biri yani. Gülüyoruz. Kolunu belime sarıp kendine çekiyor beni. Öpüşü içten ve tutkulu. Bedenlerimiz aynı titreşimle sarsılıyor. Uyluklarımın içindeki duyarlı deri tanıyor bu arzuyu. Bilincimse altında uçurumlar yatan bir gerilim hattı olduğunu biliyor. Kendimi ona bıraktığımda neler yaşayabileceğimi hayal etmekten kaçınıyorum. O ateşli dökülüp saçılmadan ürküyorum. Biraz geri çekilip yüzüme dikkatle bakıyor. Böyle bir yüzleşme için gereken ataklılığı benden bekliyor sanki. Saygı ya da reddedilme korkusu duyuyor olmalı. Bense bu tatlı çakışmanın sıradan bir kadın erkek ilişkisine dönüşeceğini, son noktada ucuzlayıp kolaylaşacağı kaygısıyla hafifçe geri duruyorum. Evet, onu istiyorum. 20 yaşımın gençliği, hülyası, güzelliği ve pervasızlığıyla hem de. Ama aynı zamanda bir iç çatışmanın bitkinliğini duyuyorum bedenimde. Bu acı ve ölüm bölgesinde sevişmek günahkarca ve müstehcen geliyor bana. Birden onun kendinden başka bir şeyi arzulamıyor. Kendi çekicilik ve güzelliğiyle doyuyor olabileceği düşüncesi geçiyor içimden ve apansız kendimi kapatıyorum. Belki benimki de bir tür kendini sınama. Bu ortam, müzik, ışıklar, yüzlerimiz, yaşadığımız acılar, pişmanlık ve bekleyişler özleme dönüşüp bir arada oluşumuzun zorlamasıyla karışarak yanıltıyor mu yoksa bizi? Ne önemi var? Şu an hayatta duyduğum sevgiyi yağmur gibi üzerine yağdırmak, onunla soluğum kesilerek sevişebilmek isterdim. Daha çok da onun benimle sevişmek istemesini, bu arzuyu açıkça göstermesini. Ama o, bir tür tutarlılık, açıkça görünür bir yok yere harcama kuşkusu içinde isteğimi kışkırtmaktan uzak duruyor. Bedenim hızla kabuğuna çekiliyor. Belki de baştan beri yalnızca düşüncemle istiyorum onu. Herhangi bir risk altında tene arzu duyurmak zor çünkü. Her şey ağır geliyor birden. Harcanacak çaba, masumiyetin yitimi, yüz göz olma olasılığı, bütün o ıslaklık, kokular, çıplaklık, utanmazlık. Ben sevilmek istiyorum, incelikle, tutkuyla. Yürekten sevmek istiyorum. Hormonlar, salgı bezleri, salt cinsellikle değil. Benim arzum, duyguların, duyuların, gözlerin, ağzın, dokunmanın ve sözcüklerin coşkulu müziğine yönelik. Sınırsız, sevgiyle sarmalanmış bir coşma hali. Yerine getirilmesi zorunlu bir görev değil. Tenin rastgele yatıştırılmamış birikimiyle çoğalmış bir çılgınlık. Bir zamanlar bir yerlerde yarım kalmış, gerçekleşmesi imkansız bir düş. 3 gün boyunca büyüttüğüm ikircimli isteği reddediyorum. Gücendiriyorum kendimi ama karşı koymanın bu biçimi doğru geliyor şimdi. Bilsem ki akacağım yer akabileceğim kadar geniş, akardım. Emin değilim, biraz kırık, yüzünü okşuyorum ve avutur gibi ellerini. Biliyorum, o artık yanımda olmadığında çok özleyeceğim tenini ama şimdi istemiyorum. Mutluyum diyorum, çok uzun zamandır olmadığım kadar hem de. Ama şimdi sevincimin önceden kurgulanmış bir şeye dönüşmesini istemiyorum. Gözlerime bakıyor uzun uzun. Ne gördüğünü söylemiyor. Ben onunkilerde gizli bir korku, kendine yetmezlik ve hüzün görüyorum. Bir de parıltıları henüz sönmemiş yıldızlar.